Ayrım 12, sayfa 95. Güvercideki gürültü Kayla'yı uyandırmıştı. Doğrulduğunda Roger'in odada olmadığını gördü. Kameranın ön tarafını gören pencereden dışarı baktı. Önünde uzanan körfezin genişliğinden ve üzerindeki tekne trafiğinden şaşkına dönmüştü. Çeşitli büyüklük ve tipteki gemiler körfezin güvenli sularına demir atmıştı. Sahile en yakın kısımda kümeler halinde balıkçı tekneleri, dağ açıklardaki derin sularda ise modern görünümlü gemiler toplanmıştı. Bunların en yakında olanı yan kısımlarının boyası paslanmış orta boy bir petrol tankeriydi. Kıçında yazan isim okunmaz haldeydi. Ancak kayıtlı olduğu liman Monrova'ydı. Dipnot, Monrova, Liberya'nın başkenti. Motorbot geçerken bir sürü Arap muhafız küpeştesinden aşağı bakıyordu. El sallayıp havaya yaylım ateşi açtılar. Kayla bu körfezin korsanların ini ve tankerin kaçırıldığından beri 3 yıldır orada demirli olduğunu bilmiyordu. Geminin yükü yoktu ve tankları değerli petrol yerine deniz suyuyla doluydu. Sahipleri Roger'in dedesinin istediği fidyeyi ödemek istememişler ya da ödeyememişlerdi. Tankerin ilerisinde iki konteyner gemisi demirlenmişti. 6 aya yakın bir süredir oradaydılar. Güvertelerinde kule gibi dizilmiş çelik konteynerler içinde değeri 10 milyonlarca dolar olan çok çeşitli mallar vardı. Bırakılmaları için sigorta şirketleri yakında bir ödeme yapacaktı. Bu konteyner gemilerinin arasında irili ufaklı bir sürü tekne vardı. Hepsi açık sularda ele geçirilmişti. Boyutları küçük yelkenliden açık deniz balıkçı teknelerine kadar değişiyordu. Hatta içlerinde Avustralya'dan yüklediği donmuş koyun eti, ambarlarında çürüyen bir soğuk hava depolu bir yük gemisi bile vardı. Bu gemilerin güvertesinde nöbet tutan tüm muhafızlar, Kemal'in motorbotunu gürültülü bir şekilde karşıladılar. Hepsi teknenin taşıdığı değerli hazineyi, ailesi, o nefret edilen kafir ülkenin en zengini olan Amerikalı prensesin varlığını önceden haber almıştı. Acı içinde bu kadının dönmesini bekleyen ailesinden alınacak fidye muazzam olacaktı. Ve hepsi bundan payını alacaktı. Kasabanın tüm yerleşimi deniz kenarındaydı. Sazdan ve ondüle sacdan çatıları, güneşte kurutulmuş kerpiç duvarlarıyla kulübe ve barakalar, karma karışık bir yığın halinde bir araya gelmişlerdi. Kaçırılan gemilerden yağmalanan boyalarla rastgele renklere boyanmışlardı. Motorbot kumluk sahile yanaştığında, uzun entarilerinin etekleri kemerlerine sokuşturulmuş tayfalar aşağı atladılar ve botu kumların üzerine doğru çekmeye başladılar. Roger, kollarını aldığı Kayla ile birlikte sığ suda yürüyordu. Kumsal silahlı adamlarla doluydu. Adamların hepsi Roger'in geçmesi için açılıp yol veriyorlardı. Roger, Kayla'yı gelgit hattı işaretinin ilerisindeki bir dizi hırpalanmış, tozlu Land Rover ve Toyota'nın bulunduğu yere kadar taşıdı ve en öndeki aracın arka koltuğuna oturttu. Her iki tarafa ikişer muhafız sıkıştı. Adamlar odun isi, keskin koyun yağı ve haşhaş kokuyordu. Terli vücutlarını istekli bir şekilde Kayla'ya dokunduruyorlardı ve ellerindeki silahlarla kızın bedenini dürtüyorlardı. Bir tanesi yüzünü birkaç santim yaklaştırarak sırıttı. Simsiyah dişleri vardı ve ağzı foseptik gibi kokuyordu. Roger direksiyona geçti ve araca takır tukur sesler çıkararak vitesi aldı. Bozuk yolda gürültülü bir şekilde ilerliyorlardı. Arkalarından da bir toz bulutu halinde diğer Land Rover'lar geliyordu. Kayla yüzünü yanındaki adamdan diğer tarafa çevirip ağzını ve burnunu eliyle kapattı. ''Beni nereye götürüyorsun Roger?'' motorun sesini bastırmaya çalışarak sordu. Roger arkaya dönünce araç yoldan çıktığını savruldu. ''Artık benim dünyamdasın. Beni bu sahte isimle çağırma. Benim gerçek adım Adem.'' ''O Adem tipu tip.'' dedi Kayla'nın muhafızı. ''Hadi be.'' Derin bir çukura girdiler ve hepsi birden öyle bir zıpladı ki, kafalarını aracın çelik tavanına çarptılar. Sadece Kayla herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermemişti. "Beni nereye götürüyorsun Rogier?" diye tekrar yalvarırcasına sordum. "Adım bu değil. Lütfen beni affet. Beni nereye götürüyorsun Adem?" "Dedemin evine." "Ne kadar uzak orası?" 3, bilemedin 4 saat. Artık soru sormayı kes." Yol boyunca yalnızca bir kere duydular. Sıcak ve ağaçsız bir ovadaydılar. Tek tük rastlanan akik renkli çakıl taşları ve tekerlek izleri dışında arazinin tek düzeliğini bozan hiçbir şey yoktu. Adem, Kayla'nın eski bir şarap şişesinden birkaç yudum su içmesine izin verdi. Adamlar tuvalet ihtiyaçlarını arazide kaygısızca giderirken, Kayla işini görmek için Land Rover'ın arkasına geçiyordu ve her seferinde iki muhafız yanına geliyor, silahlarını ona doğrultarak ilgi ve beğeni dolu birer seyirci halini alıyorlardı. Kayla artık umursamıyordu. Araçlar yeniden peş peşe dizilip yola devam etti. Sonunda önlerinde oynaşan serabın ilerisinde mavi bir dağ sırası belirdi. Kayla yaklaştıkça dağların arasında sıkışmış gibi duran yeşil bir alanı fark etti. Palmiye ve portakal ağaçları göze çarpıyordu. İyice yaklaştıklarında ince su kanalları ile kavun ve mısır tarlaları sulanıyordu. Vahanın derinliklerinden çekilen suyu taşıyan develerin yanından geçtiler. "Ne kadar güzel bir yer. Buranın adı nedir?" Kayla son bir saattir ilk kez konuşmuştu. "Biz buraya mucize vahası diyoruz," diye cevap verdi Adem. "Ona salat ve selam olsun. Peygamber Efendimizin bir arkadaşı yolculuğu sırasında bu çölün ortasında konaklamış. Sabah uyandığında yattığı yerin yanından bir pınar çıkmış." "Dedem burada mı yaşıyor?" "Orada, yukarıda." Aracın açık penceresinden yukarıyı gösterdi. Kayla da başını eğerek dik yamaca baktı. Sarp arazide birçok taş bina gördü. Bunlardan biri de hemen fark edilen minare ve kubbesiyle bir camiydi. Onun hemen bitişiğinde eğimli arazide aşağı doğru uzanan şekilsiz bir yapı vardı. Adem orayı göstererek, "Orası dedeme ait. Ailem 300 yıldır orada yaşıyor," dedi. "Konaktan çok bir kaleye benziyor." "Her ikisi de," dedi ve Land Rover'ı yamacın yarı yolunda park etti. Beyaz kisveli uşaklar karşılamak üzere koşarak geldiler. Sepetler içinde nemli serin bezler getirip yolculara verdiler. İbrikler içinde portakal şerbeti ikram ettiler. Adem bir bardak doldurup Kayla'ya verdi. O da adeta boğulurcasına kana kana ve hızla içip bitirdi. Bardağı elinden alan Adem, Kayla'yı kolundan tutarak bir Land Rover için bile fazlasıyla dik ve engebeli olan yokuştan çıkarmaya başladı. Kayla iki kez yokuşta yere çöküp dinlenmek zorunda kaldı. Her seferinde Adem çekiştirdiği için kalkıp yürümeye devam etmek zorunda kaldı. Üzerindeki hakimiyeti hiç zoruna gitmiyordu. Çaresizlik içinde adeta uyuşmuştu ve önemsediği tek şey onu memnun etmek ve öfkesini üzerine çekmemekti. Ne var ki artık vücudunun her noktası ağrıyor ve taşlık zeminde yürümekten dolayı bacaklarından sırtına doğru bir acı dalgası yükseliyordu. Annesini düşünmeye çalıştı ama zihninde bir türlü netleşmeyen görüntü bir süre sonra hepten kayboldu. Üçüncü kez yere çöktüğünde Adem iki uşağı onu 200 metre ilerideki üstü oyma süslemelerle dolu kapıya kadar taşımalarını emretti. Kapıda Kayla'yı tepeden tırnağa tesettürlü 4 cariyeye teslim ettiler. Kadınlar loş geçitlerden ve karanlık odalardan geçtikten sonra Kayla'yı haremlik olduğu anlaşılan bir alana götürdüler. Karanlıktan beliren kadın ve çocuklar etrafını sarıp elbiselerini çekiştirmeye, kirpas içindeki saçlarına dokunmaya başladılar. Bir yandan da gülüp eğlenerek kendisiyle alay ediyorlardı. Çoğu bu renk saç görmemişti ve büyülenmiş gibi bakıyorlardı. Hep birlikte bir avluya çıktılar. Cariyeler onu ortaya getirip tüm karşı koymalarına karşın üzerindekileri çıkarmaya başladılar. Diğer kadın ve çocuklar çıplak etini dürtmek için yaklaştılar. Bir tanesi ganimet olarak karnının altındaki kıllardan bir tutam koparıp almak isteyince öfkeyle yumruklarıyla kadını uzaklaştırdı. Kadının çığlık atarak uzaklaşması diğerlerini kahkahaya boğdu. Kadınlar toprak testilerden Keyla'nın başına ve omuzlarına serin kuyu suları döktüler. Sonra içlerinden biri ona bir kalıp fenollü sabun verdi. Keyla saçından başlayarak topuklarına kadar her yeri sabunlayarak ovaladı. Başından aşağı inen köpükler gözlerini yakıyordu. Fakat yeniden temizlenmenin hazzını yaşarken bunu fark etmiyordu bile. Yıkanıp kurulandıktan sonra cariyeler kendilerinin giydiğine benzer siyah bir elbise giydirdiler. Upuzun kolları bileklerine kadar, etekleri de ayaklarına kadar tüm vücudunu örtüyordu. Kendi aralarında konuşarak uzun siyah başörtüsünü nasıl bağlayacağını gösterdiler. Sonunda her tarafı örtülmüş, sadece gözleri açıkta kalmıştı. Ayaklarına da bir çift keçi derisi sandalet geçirdiler. Yabancısı olduğu kıyafetler Keyla'da garip bir mahremiyet duygusu uyandırmıştı. Dolphin ele geçirildiğinden beri ilk kez böyle bir şey hissediyordu. Başörtüsünü ağzına ve yüzüne iyice sarıp, çevresindekilerden, yakınında olduğunu bildiği isimsiz korku ve tehlikelerden gizlenmeye çalışıyordu. Kadınlar dinlenmesine fırsat vermeden, onu yeniden labirent gibi koridorlardan geçirerek bir yere götürdüler. Binanın içinde ilerledikçe odalar büyümeye ve renkli halılarla güzelleşmeye başlamıştı. Odaların her biri zemine konmuş minderlerle döşenmişti. Duvarlardaki renkli seramikler üzerine Kur'an'dan alıntılar işlenmişti. Sonunda yolculukları iki kanatlı, büyük, sağlam bir kapının önünde sona erdi. Ellerinde AK-47'lerle iki nöbetçi duruyordu kapıda. Cariyeler Keyla'yı orada bırakarak geri döndüler. Nöbetçiler Keyla'ya açtıkları ağır kapının ardındaki büyük odaya geçmesini işaret ettiler. Keyla odanın caminin bir parçası olduğunu fark etti. Bir sıra cübbeli adamın yerde minderin üzerinde oturduğunu gördü. İlerideki minbere doğru dönmüşlerdi ve sıranın ortasında Adem vardı. Başını çevirip baktı ve gelmesini işaret etti. Keyla hızla yanına gidip dizleri üzerine çöktü. Adem diyerek konuşmaya başladı. Ama adam eliyle susturdu. Sessiz ol kadın. Beş adım ileri git ve minbere doğru dizlerin üzerinde otur. Sesini çıkarmadan bekle orada. Dedem minberin arkasındaki kapıdan çıkıp geldiğinde başını yere koy ve sessiz ol. Sadece sana seslenildiğinde konuşabilirsin. Hiçbir zaman yüzüne bakmayacaksın. Kudretli bir şeyhtir ve peygamberimizin soyundan gelmektedir. Kendisine saygı göstereceksin. Şimdi git, sana dediğimi yap. Keyla söyleneni yaparak ilerledi ve dizlerinin üzerinde oturdu. Beklemeye başladı. Arkasından gelen sesleri duyuyordu. Bir tanesi öksürdü, diğeri oturuşunu değiştirdi. Derken önündeki kapı açılırken Keyla başını kaldırdı. Adem'in sert komutu gecikmemişti. Aşağı. Başını halıya koydu. Etrafında olan biteni göremiyordu. Açılan kapıdan iri azametli bir adam girdi içeri. Bembeyaz sakalına karşın yaşlı bir adam gibi yürümüyordu. Sakalının uçları, kızıl sakalları olan peygamberin anısına kına ile boyanmıştı. Yüzünde derin kırışıklıklar vardı. Kalın kaşları beyaz ve dağınıktı. Başını gösterişli bir şekilde türbanla sarmıştı ve uzun etekleri halıları süpüren altın sarısı bir cübbe giymişti. Onun üzerinde dizlerine kadar inen altın ve gümüş işlemelerle süslenmiş bir yelek vardı. Abartılı bir şekilde burunları uzun olan sandalların üstü, yarı değerli taşlarla ve altın işlemelerle süslenmişti. Gücünün bir sembolü olarak elinde altın saplı uzun bir hipopotam derisi kırbaç tutuyordu. Secdeye yatmış bir sıra adama baktıktan sonra Adem'e seslendi. Gel dedeni selamla evladım, gel de yüzünü göreyim ve sana bir sarılayım. Adem yerinden doğruldu ve gözlerinin içine baktı. Benim ve oğlum aracılığıyla Peygamber Efendimizin kanı senin damarlarında akmakta. Sende gördüğüm şey çok iyi ve her geçen gün giderek güçlenmekte. Adem sözlerin etkisiyle kendinden geçmişti. Bunları söyleyen kişi Allah'ın en büyük savaşçısı Hacı Şeyh Muhammed Han Tipu Mekke'ye gittiği için hacı büyük bir aşireti yönettiği için de şeyh unvanını almıştı. 5 nesildir ailenin en büyük oğlu Tipu Tip adını alıyordu. Hepsi efsanevi savaşçılar, korku salan insan tüccarları ve insafsız fil avcılarıydılar. Kendi aralarında anlattıkları efsaneye göre Afrika'nın içlerinden 1 milyonun üzerinde insanı köle ticareti için kıyılara taşımışlardı. Öldürdükleri filler yağmur zamanı Afrika göklerini karartan çekirge sayısından daha fazlaydı. Yüzyıllar boyunca Tipu Tip yelkenlileri okyanusu boydan boya geçerek Afrika'dan Arabistan'a, oradan Hindistan'a hatta daha öteye Çin'e kadar giderek fil dişi ve köle taşımışlardı. Allah şeytana tapan kafir Amerikalı ve İngilizleri lanetlesin. Onlar insan ticaretini ve fil avcılığını yasa dışı kılarak benim büyük ailemi düşüşün ve bilinmezliğin kucağına attılar diye düşündü Adem. Ama artık işler değişti. Tıpkı gecenin sonunda güneşin yeniden tüm gücü ve ihtişamıyla ortaya çıkışı gibi ailem yeniden gücüne kavuşacak. Kâfirlerin gemilerini ve insanlarını fütursuzca ele geçirmeye başlayınca hepsi yeniden bizden korkmayı öğrenecekler. O bunları düşünürken çok sayıda kaçırılmış gemi Gandanga körfezinde yatıyor, yüzlerce esir de esir kamplarında fidye ödenmesini bekliyordu. Bunlara ek olarak kendisi de saygıdeğer büyük babasına paha biçilemez bir elmas getirmişti. Ailenin bugüne dek görmediği bir ganimetti bu. Bu kadına ayağa kalkmasını söyle diye emretti dedesi ve Adem Keyla'ya kısık sesle emri iletti. Ayağa kalk, dedem sana bakmak istiyor. Keyla ayağa kalktığında başı itaatkar bir biçimde önüne bakıyordu. Örtüyü açmasını söyle, yüzünü görmek istiyorum diye emretti Şeyhan. Keyla Adem'in emri üzerine yüzünü açtı ve sessizce beklemeye başladı. Yaşlı adam yaklaştı, çenesini tutup başını kaldırdı ve yüzüne baktı. Ne yapacağını bilemez bir halde adamın suratına bakıp gülümsedi. Tereddütlü ama baştan çıkarıcı bir gülümsemeydi ve herhangi bir erkeği büyüleyebilirdi. Şeyhan bir adım geri sıçrayıp hipopotam derisi kırbacı Keyla'nın suratına şaklattı. Keyla darbenin acısıyla bir çığlık attı. "Kafir kaltak!" diye bağırdı adam. "Hangi cüretle sen o şeytani gözlerinle benim yüzüme bakarsın? Senin ken bakışlarına karşı şerbetliyim ben." Keyla kırbacın yüzünde bıraktığı kızıl izin üzerine elleriyle bastırarak hıçkırıklar içinde özür diledi. "Özür dilerim, lütfen beni affedin. Size karşı saygısızlık etmek istememiştim." Fakat Şeyhan Adem'e dönüp talimat verdi. "Onu benim ibadethanemden çıkar." Arkasını dönüp geldiği kapıdan çıktı. Adem Keyla'nın kolundan sertçe tutup arkasından sürüklercesine çekmeye başladı. "Seni aptal!" diye dişlerinin arasından azarladı. "Seni uyarmıştım." Geldikleri odada ürkütücü bir görüntü vardı. Karşı duvarı büyük bir bayrak kaplıyordu. Ortasındaki amblemde yeşil fon üzerinde bir AK-47'nin siyah silüeti yer alıyordu. Onun üzerinde Arapça, "İslam'ın çiçekleri, kafirlere ölüm. Allah'ın tüm düşmanlarına ölüm, Allah büyüktür" yazıyordu. Bayrağın önünde tahta bir tabure duruyordu. Onun her iki yanında kamuflaj giysileri içinde üniformalı savaşçılar vardı. Vücutlarının açıkta kalan tek yeri gözleriydi. Ellerinde silahlar vardı ve yüzlerindeki maskelerle adeta uğursuz birer iblis gibi görünüyorlardı. Adem Keyla'yı tabureye oturtarak yüzünü kendisini bekleyen fotoğrafçıya çevirdi. Makinesi bir fotoğraf sehpasının üzerine oturtulmuştu ve çekeceği sahneye odaklanmıştı. Adem asistanlarından birisinin kendisine verdiği kıvrılmış kalın gazete tomarını açarak Keyla'ya uzattı. "Bunu bu şekilde tut ki üzerindeki tarih okunabilsin." "Nedir bu?" "Bugünkü International Herald Tribune gazetesinin ön sayfası. Fotoğrafının hangi gün çekildiğini kanıtlamak için gereken bir ayrıntı sadece." Geri çekildi ve taburenin iki tarafında bekleyen adamlara bir emir verdi. Adamlar savaşçı bir halde yumruklarını sıktılar. Adem fotoğrafçıya işaret etti. Flaş bir anlığına çakarak ortalığı ışığa boğdu. Kayla son derece çaresiz bir halde kameraya bakarken yakalanmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. International Herald Tribune. INTERNATIONAL. HERALD. TRIBUNE.